Ayrım 59, sürü Frank Schätzing, sayfa 598. 15 Ağustos, Independence, Grönland Denizi. Yırrın cevabı Crow'u derinliklere ikinci ve çok daha karmaşık bir mesaj göndermeye teşvik etti. İçinde insan türü evrimi ve kültürü hakkında enformasyon bulunduruyordu. Vanderbilt ilk başta bu fikirden pek hoşlanmamıştı. Ama Crow onu kaybedecekleri hiçbir şey olmadığına ikna etmişti. Yır savaşı kazanmak üzereydi. Tek şansımız dedi onları yaşamayı hak ettiğimize ikna etmek ve bunu sadece onlara kendimizi anlatarak başarabiliriz. Belki şu ana kadar hesaplarına katmadıkları bir şeyler vardır. Onları tekrar düşünmeye ikna edecek bir şeyler. Paylaşılan değerler dedeli, ne kadar az olsa da. Oliviera, Johansson ve Robin kendilerini laboratuvara kapatmışlardı. Tankın içindeki jölemsi varlığı parçalara bölmeye ya da tam anlamıyla ayrıştırmaya çalışıyorlardı. Weaver ve Anavak ile sürekli iletişim içindeydiler. Weaver bilgisayardaki sanal yırrını elektronik DNA ve feromonlarla donatmıştı. İşe yarıyordu. Tek hücrelerin bileşmesinde kokunun kullanıldığını teorik olarak göstermişlerdi. Ama pratikte tankın içindeki jölemsi madde işbirliğine yanaşmıyordu. Varlık ya da varlıkların bileşimi kendini yassı bir pide şekline dönüştürmüş ve tankın zeminine çökmüştü. Delaware ve Grey Wolf ikinci katta Yunus kameralarının kayıtlarını izlemekle meşguldü. Ama Independence'ın gövdesinden başka görecek hiçbir şey yoktu. Belki birkaç balık ve tabii deniz memelisi bölüğü, birbirinin filmini çeken Yunuslar. İkili zamanlarını dönüşümlü olarak CIC'de ve Roscovitz ile Browning'in Deep Flight'ı tamir etmek için hala çalıştıkları havuz güvertesinde geçiriyorlardı. Ara sıra işten uzaklaşıp başka aktiviteleriyle meşgul olmazlarsa en güçlü zihinler için bile tıkanma, tutukluk yapma tehlikesi bulunduğunu Lee çok iyi biliyordu. Hava durumu için son tahminleri istedi ve güvenilirliklerini tekrar tekrar kontrol etti. Bütün veriler bir sonraki güne kadar rüzgarsız bir hava ve dalgasız bir deniz olacağını söylüyordu. Su sabaha göre çok daha sakindi. Bu bilgiye dayanarak Anavak'ı konuşmak için yanına çağırdı ve şaşkınlıkla onun Arktik mutfağı hakkında neredeyse hiç bilgi sahibi olmadığını öğrendi. Bu sorumluluk tüm ordu kariyeri süresince ilk kez olarak kendini ikram servisinin başında bulan Peake yüklendi. Peake bir dizi telefon görüşmesinde bulundu ve o akşamüstünün geç saatlerinde iki helikopter Grönland'a yollandı. Lee baş aşçılarının onları o gece saat 9'da başlayacak bir partiye davet ettiği duyurusunda bulundu. Helikopterler Grönland usulü bir ziyafet için gerekli tüm malzemelerle geri döndü. Masalar, sandalyeler ve bir büfe. Adanın hemen yanında uçuş güvertesine kuruldu. Dışarıya bir stereo ses sistemi taşındı ve çevreye soğuğu kesmesi için ısıtıcılar yerleştirildi. Mutfaktaki koşuşturma bir faaliyet girdabına dönüşüverdi. Yemek kapları ve tavalar karibu etiyle doluydu. Foktan elde edilen et suyu çorbaya dönüşmüştü. Maktaak yani gevrek narval derisi şeritler haline getirilmiş ve pufla ördeği yumurtaları kaynatılmaya başlamıştı. Independence'ın fırıncısı her sene düzenlenen hamur işi yarışmalarında Inuitlerin çok başarılı olmasını sağlayan yassı ve lezzetli bir ekmek çeşidi olan pide yapımıyla uğraşıyordu. Kutup alabalığı ve somon fileto halinde çeşitli bitkilerle birlikte kızartılmış, dondurulmuş mors eti carpaccio haline getirilmiş ve yığınla pirinç suya boşaltılmıştı. Yemek yapmak konusunda hiçbir bilgisi olmayan Peake, bölge yerlilerinin tavsiyelerine güveniyordu. Yalnızca yerel tek bir yemek kabul görmemişti. Her ne kadar çiğ mors bağırsağının üstünlüğü herkes tarafından yüceltilse de Peake bunun vazgeçebileceği bir tecrübe olduğunda karar kılmıştı. Kaptan Köşkü Makine Dairesi ve CIC'de görev yapması için bir çekirdek mürettebatı ayarladı. Böylelikle saat tam 9'da neredeyse herkes, denizciler, bilim insanları ve ordu mensupları güverteye varmış, alkolsüz hoş geldiniz kokteyllerini içerken büfenin açılmasını bekliyorlardı. Kısa zaman içinde bilim insanları askerlerle, askerler denizcilerle ve denizciler de bilim insanlarıyla sohbete başlamıştı. Lee'nin düzenlemiş olduğu parti arkalarında bulunan adaya ait olan Çelik Kule ve etraflarını kaplayan uçsuz bucaksız denizin görüntüsüyle garip bir partiydi. Uzaklarda çekilmekte olan sisin gerçek üstü tepelerini ve ufuk çizgisinde alçak bir konumda bulunan kırmızı bir topu andıran güneşi görebiliyorlardı. Temiz hava canlandırıcı bir biçimde soğuktu ve masmavi bir gökyüzü yükseklerde uzanıyordu. Aslında onları bir araya getiren koşullar dışında her şey hakkında konuşuyorlardı. Ama nazik bir konuşmaya tutunma konusundaki ısrarlarında sıkıntılı, neredeyse umutsuzca bir şeyler vardı. Gece yarısı yaklaşıp akşam karanlığı çökmeye başladığında birbirlerine artık ilk adlarıyla hitap ediyorlardı. Ve uzmanların etrafında gruplar oluşturmuş, aslında olmayan bir avuntunun peşine düşmüşlerdi. ''Artık ciddi olalım.'' dedi Buchanan saat birden sonra. ''Zeki amipler fikrine gerçekten inandığınızı söylemeyin.'' ''Neden olmasın?'' dedi Crow. ''Ah haydi ama, zeki bir yaşam formundan bahsediyoruz, doğru mu?''
''Öyle görünüyor.''
''Pekala.'' Buchanan doğru kelimeleri bulmak için bocaladı. ''Bütün zeki varlıkların bize benzemesi gerektiğini söylemiyorum. Ama amiplerden daha karmaşık olmaları gerekir.'' Şempanzelerin zeki olduğu söyleniyor, öyle değil mi? Balinalar ve yunuslar da öyle. Hepsi kompleks bir vücut yapısına sahip, küçük beyinli yaratıklar. Karıncalar gerçekten zeki olmak için çok küçükler, bunu sen söyledin. Öyleyse bu düşüncenin amipler için de geçerli olması gerekmez mi?
Kaptan, iki farklı konuyu karıştırmadığından emin misin?
Ne?
Gerçek olanı ve olmasını istediğini.
Ne söylemeye çalıştığını anlamıyorum.
''Söylemeye çalıştığı'' dedi Peake, ''eğer gezegendeki üstün varlık özelliğimizi kaybedeceksek, hiç olmazsa güçlü ve kuvvetli bir düşman arzu ettiğimiz, büyük, düzgün, görünümlü ve kaslı yaratıklar.''
Buchanan açık ellerini masaya vurdu. ''Buna inanmam mümkün değil. İlkel yaratıkların gezegeni yönetmeye hakkı olamaz. Bir amipin insan kadar zeki olmasının imkanı yoktur, asla. İnsanlar çok daha gelişmiş varlıklardır. Onlar...''
''Gelişmiş, kompleks yapı?'' Crow başını salladı. ''Gelişme ile neyi kastediyorsun? Evrim gelişme midir?''
Buchanan afallamış halde ona baktı.
''Peki şimdi bir düşünelim.'' dedi Crow. ''Darwin'in söylediği gibi evrim var olma savaşıdır. En güçlüler hayatta kalır. İster diğer organizmalara üstünlük sağlamak, ister doğal felaketlerden kurtulmak olsun, özünde bir düşmana karşı zafer kazanmaktır.''
Doğal seçilim canlıların değişen koşullara uyum sağlamasını sağlar. Ama bu organizmaların daha karmaşıklaştığı anlamına mı gelir? Daha yüksek karmaşıklık bir gelişme midir?
Evrim benim uzmanlık alanım değil dedi Peake. Ama bana göre çoğu canlı zamanın akışı süresince daha büyük ve daha karmaşık hale gelmiştir. İnsanlar buna en mükemmel örnektir. Bence evrimde böyle bir eğilim olduğu çok açık.
Eğilim mi? Yanlış. Bunları düşünürken temel aldığımız karmaşıklık üzerine doğanın deney yaptığı küçücük bir zaman dilimi.
Ama bizim evrimin bir çıkmaz sokağı olmadığımızı kim söyleyebilir? İnsanlığı herhangi bir doğal eğilimin en üst seviyesi olarak görürsek kendi önemimizi aşırı derecede abartmış oluruz. Hepiniz evrim ağacını görmüşsünüzdür. Türler arasındaki ilişkiyi gösteren ve her yöne dallanan bir diyagram. Sence insanlık nerede olmalı Sal? Ağacın bir ana dalında mı, yoksa ondan çıkan küçük yan dallardan birinde mi?
Bir ana dalda elbette.
Bu cevabı bekliyordum. İnsana özgü bakış açısına tipik bir örnek. Bir cinsin biri hariç diğer bütün dallarının soyu tükendiğinde geriye kalanın ana dal olduğunu düşünüyoruz. Neden? Çünkü varlığımızı sürdürüyoruz, en azından şimdilik. Ama ya diğerlerinden tek farkı sadece biraz daha uzun süre dayanabilmek olan sıradan bir yan dal isek? İnsanlık bir zamanlar çok zengin olan bir evrimsel kolun ayakta kalan tek üyesidir. Diğer bütün kolları yok olmuş bir biyolojik gelişimin geride kalanlarıyız. Homo adı verilen bir deneyden tek sağ kalan biziz. Homo habilis, soyu tükendi. Homo erectus, soyu tükendi. Homo sapiens neandertalensis, soyu tükendi. Homo sapiens sapiens, Hala hayatta. Bir süreliğine gezegen üzerinde hakimiyet kurduk ama dikkat! Evrimin sonradan görmeleri olarak hakimiyetimizi doğal üstünlük ya da uzun süreli var olma ile karıştırmamalıyız. Bu gezegenden zannettiğimizden çok daha kısa sürede kaybolabiliriz.
Belki haklısın dedi Peek, fakat bir şeyi unutuyorsun. Bu sağ kalan tür aynı zamanda fazlasıyla gelişmiş bir bilince sahip olan tek tür.
Tamam ama bu gelişimi doğanın genel görüntüsü bağlamında değerlendir. Burada gerçekten de bir ilerleme ya da genel bir eğilim görüyor musun? Karmaşık bir sinir sistemine sahip olmalarını sağlayacak bu sözde genel eğilim olmadan bütün çok hücreli organizmaların %80'i evrimsel süreçte insanlıktan çok daha büyük başarı elde etmiştir. Zeka ve bilinç ile donanmış olmamız sadece bizim kendi kişisel bakış açımızdan bir evrimsel gelişimdir. Biz sadece evrimin garip ve beklenmedik bir yan ürünüyüz ve bu gezegenin ekosistemine bir tek katkımız oldu. Başına açtığımız bir sürü bela.
Hala bu işin arkasında insanların olduğunu düşünüyorum diyordu Vanderbilt yan masada. Ama tamam, yanıldığımın ispat edilmesine açığım. Eğer bir insan düşman ile karşı karşıya olmadığımız ortaya çıkarsa yır keşif operasyonunu başlatacağız. Hiç korkmayın. O tek hücreli piçleri ne düşündüklerini ve ne planladıklarını öğrenene kadar SİHA gözlemini alacağız.
Delaware ve Anavak ile beraber ayakta duruyordu. Çevrelerine askerler ve mürettebat toplanmıştı. Rüya görmeye devam et dedi Delaware. Söylediğini SİHA bile başaramaz.
Saçmalama küçük kız, Vanderbilt güldü. Yeterince sabırlıysan herkesin zihninden geçenleri öğrenebilirsin. Bu bir amipin zihni bile olsa, bu sadece bir zaman meselesidir.
Hayır, olaylara nesnel yaklaşabilmek meselesidir dedi Anavak ve bu da demektir ki nesnel bir gözlemci rolüne bürünmeye hazır olman gerekir.
Yapılamayacak bir şey değil, biz zeki ve uygar varlıklarız.
Zeki olabilirsin Jack ama doğaya nesnel bakabilme kapasitesinden yoksunsun. Daha da belirginleştirmek gerekirse herhangi bir hayvan kadar öznel ve şahsi bir bakış açısına sahipsin dedi Delaware.
Hangi hayvanmış bu? Vanderbilt kıkırdadı. Deniz aygırı mı?
Anavak kısa bir kahkaha attı. Ben ciddiyim Jack. Doğa ile sandığımızdan daha çok iç içeyiz.
Açıkçası ben değilim. Ben şehir çocuğuyum. Kırı, doğayı hiçbir zaman sevmedim. Aynı babam gibi.
Hiç fark etmez dedi Delaware. Sana bir örnek vereyim. Yılanlar. Onlardan hem korkarız hem de hürmet ederiz. Veya köpek balıkları. Mitolojilerde çok sayıda köpek balığı tanrısı vardır. İnsanın diğer canlı varlıklarla olan duygusal bağı doğuştan gelir. Hatta kalıtsal bile olabilir.
Sen ilkel insanlar hakkında konuşuyorsun. Bense şehirde yaşayanlardan bahsediyorum.
Peki. Anavak bir an için düşündü. Bir fobin var mı?
Fobi olarak tanımlanabilecek herhangi bir şey. Aslında fobi diye adlandırmam ama.
Vanderbilt durakladı. Tiksinti denebilir mi?
Evet.
Neye karşı?
Tanrım, o kadar enteresan bir şey değil. Gayet sıradan. Örümcekler, onlardan nefret ediyorum.
Neden?
Çünkü...
Vanderbilt omuz silkti.
Çünkü iğrençler. Sen onları iğrenç bulmuyor musun?
Hayır ama esas nokta bu değil. Uygar toplumlarda hala varlığını sürdüren fobilerin çoğunun kökeni geçmişte insanlara karşı tehdit olan şeylerdedir. Üzerimize kapanan kaya duvarları, fırtınalar, seller, karanlık sular, yılanlar, köpekler, örümcekler. Neden silahlara, elektrikli tellere, sustalı bıçaklara, otomobillere, patlayıcılara ya da prizlere karşı fobi geliştirmiyoruz? Onlar çok daha tehlikeliler. Çünkü beynimizin içinde bir kural yazılı, yılana benzer nesnelerden ve çok bacaklı yaratıklardan uzaktır.
İnsan beyni teknolojik bir ortamda değil, doğal çevrede gelişmiştir dedi Delaware.
Zihinlerimizin evrimi doğa ile yakın temas halinde olduğumuz 2 milyon yıllık bir süre içinde gerçekleşmiştir. Hayatta kalmanın tarih öncesi kurallarının genlerimizde kazılı olması ihtimali yüksektir. Her halükarda evrimimizin minicik bir parçası uygarlık denen dönemde geçmiştir. Baban ve onun babası hayatlarını şehirlerde geçirdiği için beynindeki bütün biçimlendirici bilginin sonsuza kadar yok olduğunu mu zannediyorsun? Neden otların arasında sürünen küçük hayvanlardan korkarız? Neden örümceklerden nefret ediyorsun? Çünkü bir zamanlar buna benzer korkular insanların hayatlarını kurtarıyordu. Çünkü korkuya daha duyarlı olan bireyler tehlikeden uzak duruyor ve daha çok çocuğa sahip oluyordu. Sebep budur işte. Haksız mıyım Jack? Vanderbilt gözlerini Delaware'den Anavak'a çevirdi.
Peki bunun yır ile ne alakası var diye sordu.
Belki gözlerimize biraz örümcekler gibi göründükleri için alakası var diye karşılık verdi Anavak.
Hah, dolayısıyla bize nesnellikten bahsetme. Nasıl görünürlerse görünsünler, yırdan, jöleden, tek hücrelilerden ve zehirli yengeçlerden tiksinmeye devam ettiğimiz sürece onların zihinlerinin nasıl çalıştığını asla keşfedemeyiz. Bu şekilde mümkün değil. İlgimizi çekecek olan tek şey, geceleri mağaralarımıza sürünerek girip çocuklarımızı çalmasınlar diye bize benzemeyen her şeyi yok etmek olacaktır.
Johansson kendini ana gruptan kurtardı. Gölgede durmuş ve önceki gece olanları hatırlamaya çalışıyordu. Lee ona yaklaştı ve bir kadeh uzattı. Kırmızı şarap.
''Bunu yalnızca alkolsüz içkilerin dahil olduğu bir keşif gezisi sanıyordum.'' dedi Johansson şaşırmış halde.
''Öyle. Onunla kadeh tokuşturdu. Ama dogmatikliğin anlamı yok. Hem konuklarımın arzularına uygun servis yapmayı severim.'' Johansson şarabından bir yudum aldı.
''Söyle bana general.'' dedi. ''Nasıl birisin?''
''Bana Jude de. General yalnızca beni selamlamak zorunda olanlar için.''
''Eh seni anlayamıyorum.''
''O neden?''
''Sana güvenmiyorum.''
Lee eğlenmiş bir halde güldü ve kadehinden bir yudum aldı. ''Duygularımız karşılıklı Zigur. Dün gece sana ne oldu? Bana hala hatırlayamadığını söyleme.''
''Zihnim bomboş.''
''Hangar alanında ne yapıyordun? Gecenin bir yarısıydı.''
''Yalnızca rahatlıyordum.''
''Ve ondan evvel de Oliviera ile birlikte rahatlıyordun.''
''Bizim kadar meşgul olduğunda rahatlamak çok önemlidir.''
''Hımm.'' Lee adamın ardında kalan denize baktı. ''Ne hakkında konuşuyordunuz?''
''İş.''
''Hepsi bu mu?''
Johansson kadına baktı. ''Ne istiyorsun Jude?''
''Bu krizi aşmak, ya sen?''
''Ah aynen.'' dedi Johansson. ''Ama seninle aynı şekilde aşmak istediğimden emin değilim. Tüm bunlar sona erdiğinde geride kalmasını umduğun şey nedir?''
''Toplum değerlerimiz.''
''İnsan toplumu mu yoksa Amerikan toplumu mu?''
Kadının mavi gözleri sanki parıldamış gibi göründü. ''Aralarında bir fark var mı?''
Crow çok iddetlenmişti ve Oliviera da onu destekliyordu. Etraflarında bir dinleyici grubu birikmişti. Peak ve Buchanan'ın savunmaya çekilmek zorunda kaldıklarına şüphe yoktu. Ama Peak sükunetini korurken Buchanan'ın öfkesinin esiri olmuştu.
''Biz doğadaki üstün bir evrimsel gelişimin kaçınılmaz sonuçları değiliz.'' diyordu Crow. ''İnsanlık bir tesadüfün ürünüdür. Varlığımızı kozmik bir kazaya borçluyuz. Dev bir meteorit dünyaya çarptı ve dinozorları yok etti. Bu olay olmasaydı belki şu anda zeki dinozor soyları gezegende uygarlık kuracaktı. Veya belki sadece sıradan ama bugünden farklı hayvanlar yaşayacaktı.'' ''Herhangi bir mantığın değil, bizim evrimimizi kayıran doğal koşulların sayesinde varız. Kambriye'nin başından beri çok hücreli yaşamın önündeki milyonlarca olası gelişimin belki sadece bir tanesi insanların ortaya çıkmasına imkan verebilirdi.''
''Ama insanlık gezegenin hakimidir.'' diye inat etti Buchanan. ''Bunu tartışamazsınız.''
''Şu anda gezegenin hakimi olan yırdır. Gerçeklerle yüzleşmen lazım. Memeliler sınıfının içinde küçük bir türüz ve kendimize evrimsel başarı diyebilmemiz için daha uzun bir yol kat etmemiz gerekiyor. En başarılı memeli hayvanlar, yarasalar, sıçanlar ve antiloplardır. Dünya tarihinin ihtişamlı sonu değil, herhangi bir bölümüyüz. Doğada diğerlerinden üstün dönemler yoktur, sadece seçilim vardır.'' ''Gezegendeki türlerden birinde zaman içinde artan anatomik ve zihinsel bir karmaşıklık gerçekleşmiş olabilir. Ama genele bakarsak bunun bir eğilim ya da bir gelişim olmadığını görürüz. Yaşamın gelişim göstermek gibi bir amacı yoktur. Doğa bize kompleks canlılar verir ama aynı zamanda bakteri gibi basit olanların 3 milyar yıldır var olmalarını sağlar. Yaşamın bir şeyi geliştirmeyi istemek için herhangi bir sebebi yoktur.''
''Bu söylediklerini Tanrı'nın planıyla nasıl örtüştüreceksin?'' diye sordu Buchanan tehditkar bir tonla.
Pekala, eğer bir tanrı varsa ve zeki bir tanrı ise, o zaman tanrı dünyayı biraz önce anlattığım şekilde düzenlemiş olmalı. Dolayısıyla biz tanrının en muhteşem eseri değiliz. Sadece bütünün içindeki gerçek rolünü anladığında hayatta kalabilecek olan bir varyantız.
O zaman insanın tanrının suretinde yaratılmış olmasına ne diyeceksin? Buna da mı karşı çıkacaksın?
Esas yırı kendi suretinde yaratmış olabileceği şimdiye kadar muhakkak aklından geçmiş olmalı. Yoksa bunu düşünemeyecek kadar dar görüşlü müsün? Bu çınanın gözleri öfkeyle parıldadı ama Crow ona konuşma fırsatı vermedi. Ama zaten bu tartışmanın hiç önemi yok. Tanrı gözdesi olan türü mümkün olan en iyi tasarımla yaratmış olmalı.
Eh, biz insanlar diğer türlerin çoğuna göre büyüğüz. Büyük bir vücut daha iyi bir vücut mudur?
Bazı türlerin doğal seçilim yoluyla daha büyüdükleri doğrudur ama çoğunluk küçük boyutlarıyla soylarını başarıyla sürdürmektedir. Küçük organizmaların kitlesel yok oluşlarda hayatta kalma şansı daha fazladır. Bu da her birkaç milyon yılda bir daha büyük canlıların ortadan kalktığı ve evrimin küçük türlerle devam ettiği anlamına gelir. Bazı yaratıklar gittikçe büyür ve sonra yeni bir meteorit çarpar, boom! İşte sana Tanrı'nın planı.
Bu kadercilik.
Hayır, gerçekçilik, dedi Olivier'a. İnsanlar gibi fazlasıyla özelleşmiş türler çevre koşullarının değiştiği zamanlarda yok olurlar. Uyum sağlama kabiliyetleri yoktur. Koalalar kompleks organizmalardır ama sadece okaliptüs yapraklarıyla beslenirler. Okaliptüsün soyu tükense koalalara ne olur? Onlar da ölür. Oysa tek hücreli organizmaların çoğu buzul çağlarını, aktif volkanik dönemleri ve oksijen veya metan oranındaki değişimleri atlatabilir. Hatta binlerce yıl boyunca ölüme yakın bir durumda var olmaya devam edip sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar hayata dönebilirler. Bakteriler her yerdedir. Kaynayan pınarlarda, buzullarda ya da toprağın kilometrelerce altında. Biz bakteriler olmadan yaşayamayız. Onların ise bize hiç ihtiyacı yoktur. Bugün havadaki oksijen bakterilerin ürünüdür. Yaşamımızı sağlayan elementleri oksijen, nitrojen, fosfor, sülfür, karbon ancak mikroorganizmaların aktivitelerinden sonra tekrar kullanabiliriz. Bakteriler, mantarlar, tek hücreliler, mikroskobik leş yiyiciler, böcekler ve solucanlar ölmüş bitki ve hayvanları parçalayarak onların kimyasal yapı taşlarını tekrar yaşam sisteminin döngüsüne sokarlar. Okyanuslarda da durum bundan farklı değildir. Mikroorganizmalar suyun içindeki hakim yaşam biçimidir. Tankın içindeki jölemsi madde kesinlikle bizden daha yaşlı ve belki çok daha zeki. Bu hoşunuza gitse de gitmese de.
İnsanlarla mikropları karşılaştıramazsınız diye hırladı Buchanan. İnsanların özel bir önemi, başka bir anlamları vardır. Bunu anlayamıyorsan bu ekipte ne işin var?
Doğru olanı yapmak için buradayım.
Ama ağzından çıkan kelimelerle insanlığa ihanet ediyorsun.
Hayır, esas insanlık belli canlılara orantısız önemler vererek gezegene ihanet ediyor. Bunu yapan tek tür biziz, farkında değil misin? Her şeye değer biçmeye çalışıyoruz. Bizim için kötü hayvanlar var, önemli hayvanlar var, gerekli hayvanlar var. Doğayı gözlerimizin gördüğüyle yargılıyoruz. Ama sadece küçük bir parçasını görebiliyoruz ve o parçaya hak etmediği bir önemi yüklüyoruz. Odak noktamız büyük hayvanlar, omurgalılar ve özellikle kendimiziz. Bütün gördüklerimiz omurgalı hayvanlar. Yaşayan omurgalı türlerin toplam sayısı 43 bine yakındır. 6 binden çoğunu sürüngenler, yaklaşık 10 binini kuşlar ve ortalama 40 binini memeliler oluşturur. Karşılığında ise bugüne kadar 1 milyon civarında omurgasız türünü bilim tanımlamıştır. Bunların sadece 290 bini kın kanatlı böceklerdir. Bütün omurgaların toplam sayısının 7 katı.
Peak Buchanan'a baktı. O haklı Craig, dedi. Kabul etmelisin, ikisi de haklı.
Başarılı bir tür değiliz, dedi Crow. Eğer başarı neymiş görmek isterseniz köpek balıklarına bakın. Devonian döneminden beri biçimlerini değiştirmeden varlıklarını sürdürüyorlar. 400 milyon yıldan beri insanlığın atalarından 100 kez daha yaşlılar ve 350 farklı türleri var. Ama ihtimalle yır onlardan da yaşlı. Kolektif düşünebilen tek hücreliler bizden milyonlarca yıl ileride olmalılar. Aradaki farkı asla kapatamayız. Yapabileceğimiz tek şey onların hepsini öldürmek. Ama bu riski alabilir misiniz? Bizim varoluşumuzda nasıl bir rol oynadıklarını biliyor muyuz? Belki de bu düşman olmadan yaşamak, onlarla aynı dünyayı paylaşmaktan daha zordur.
Amerikan değerlerini mi korumak istiyorsun? Johansson başını salladı. O zaman kaybetmeye mahkumsun demektir.
Amerikan değerlerine karşı ne düşmanlığın var?
Bir düşmanlığım yok ama Crow'un dediğini duydun. Çok büyük ihtimalle başka gezegenlerdeki zeki yaşam biçimlerinin insanlar ve memelilerle hiçbir ortak özelliği olmayacaktır. DNA temelli bile olmayabilirler. Dolayısıyla değer sistemleri bizimkinden tamamen farklı olacaktır. Derin denizde nasıl bir ahlaki ve sosyal model bulacağını zannediyorsun? Bütün uygarlığı, hücre bölünmesi ve kolektif fedakarlık üzerine kurulu olan bir türden bahsediyoruz. Eğer tek kaygın insanların bile üzerinde aynı fikirde olmadığı değerleri korumak ise, onlarla karşılıklı bir anlaşmaya varmayı nasıl başaracaksın?
Anlatmaya çalıştığım şey o değildi dedi Lee. Ahlak kavramının bizim tek elimizde olmadığını biliyorum. Sorum şu, ötekilerin nasıl düşündüğünü anlamak kesinlikle gerekli midir? Yoksa bütün enerjimizi beraberce yaşamaya harcamamız daha iyi olmaz mı?
Yan yana barış içinde yaşamak mı?
Evet.
Keşke bunu daha önce düşünebilmiş olsaydık Jude dedi Johansson. Amerika'nın, Afrika'nın ve Kuzey Kutbu'nun yerli halkı bu düşünceyi mutlulukla karşılardı diye düşünüyorum. Tabii aynı şey soyları tükenene kadar avladığımız hayvan türleri için de geçerli. Ama bu olay çok daha karmaşık. Onların düşünce sistemini çözebileceğimizi pek sanmıyorum. Ama bunu denemek zorundayız. Çünkü birbirimizin başına bir sürü bela açtık. Ortak yaşam alanımız yan yana yaşamak için artık çok küçük. Tek çaremiz birlikte yaşamayı öğrenmek. Ancak eğer Tanrı'nın biricik kulları olduğumuz düşüncesinden vazgeçmezsek bunu asla başaramayız.
Peki ne yapmamızı öneriyorsun? Amiplerin törelerine mi uyacağız?
Tabii ki hayır. Zaten genetik olarak mümkün değil. Bizim töre ya da kültür diye tanımladığımız şeyler genlerimizde yazılıdır. Kültürel evrim tarih öncesi zamanlarda başlamıştır. Zihnimizin şeması o dönemde çizilmiştir. Evet, bugünlerde uçaklar, helikopterler ve opera salonları tasarlıyoruz. Ama sadece ilkel aktivitelerimizi medeni düzeyde sürdürebilmek için. İlk taş baltayı bir et parçasına vurduğumuzdan beri aynı şeyi yapıyoruz. Savaş, sosyal toplantılar, ticaret. Kültür bizim evrimimizin parçası. Bizi istikrarlı bir yapıda tutmayı sağlıyor.
Ta ki daha istikrarlı bir tür gelip üstünlüğünü ispat edene kadar... Vurgulamak istediğin noktayı anlıyorum Zigur. Tarih öncesi zamanlarda kalıtımsal özelliklerimiz kültürümüzü şekillendirdi ve karşılığında genetik olarak gereğince değiştik. Genlerimiz bu tartışmayı yönlendiriyor. Ne kadar düşünmek istemesek de konuşmamızın temellerinin oluşmasını sağlıyor. Fazlasıyla gurur duyduğumuz bütün düşünsel mirasımız genetik yönlendirmenin bir ürünü sadece. Ve kültür de hayatta kalma mücadelesiyle iç içe geçmiş bir sosyal davranış repertuarından daha öte bir şey değil.
Johansson cevap vermedi.
Yanlış bir şey mi söyledim diye sordu Lee.
Hayır, sessiz bir hayranlıkla dinliyordum. Kesinlikle haklısın. İnsan evrimi genetik değişim ile kültürel dönüşüm arasındaki karşılıklı bir oyundan ibaret. Beynimizin büyümesini yönlendiren genetik değişimlerdi. 500 bin yıl önce doğa gırtlağımızın yapısını değiştirdi ve serebral kortekste konuşma merkezini oluşturdu.
Dipnot, serebral korteks, beyinde görevi düşünme, istemli hareket, dil, sonuç çıkarma ve algılama olan yapıdır. Beyin yarı kürelerinden her biri vücudun zıt tarafını kontrol eder. Beynin sol yarısı sağ elin kontrolü, konuşma ve yazma dili, bilimsel ve sayısal yetenek, düşünme, mantık ve çözümleme gibi motor alanlara sahiptir. Beynin sağ yarısında ise sol elin kontrolü, görme ve hayal, müzik ve sanat yeteneği, yüzlerin ve üç boyutlu şekillerin tanınması ve algının tamamlanması gibi özelliklere sahip motor alanlar bulunur.
Bu genetik değişimde kültürel evrimimizi tetikledi.
Konuşma bize düşüncelerimizi sergileme, geçmişimizi tanımlama, geleceğimizi tartışma, hayallerimizi dillendirme imkanı sağladı. Kültür biyolojik süreçlerin bir ürünüdür ve biyolojik değişim de kültürel gelişime verilen tepkidir. Çok uzun bir zamanda gerçekleşir ama aynen böyledir.
Lee gülümsedi. Testi geçtiğime sevindim.
Aksini beklemiyordum dedi Johansson zarifçe ama problemimize parmak bastın. Çok övündüğümüz kültürel çeşitliliğimiz genetik sınırlamalarımızla bağlı. Ve o sınırlar bizim kültürümüz ile insan olmayan zeki varlıkların kültürünü birbirinden açıkça ayırıyor. Tarih boyunca insanlık çok sayıda kültür yarattı ve bunların hepsinin temeli kendi türümüzün varlığını korumaktı. Biyolojisi bizimle uyumlu olmayan ve yaşam alanı ile kaynaklar üzerine olan mücadelede doğal düşmanımız olan bir türün değerlerine asla uyum sağlayamayız.
Yani yürüyen arı kovanlarının barda yanına oturacağı bir galaktik federasyona inanmıyorsun.
Star Wars?
Evet.
Harika bir filmdir. Hayır, öyle bir şey ancak çok uzun bir süre içgüdülerimizi bastırmaya başarırsak gerçekleşebilir. Genlerimizin türler arası işbirliğine yeniden programlanması gerekecektir.
Bu da beni haklı çıkarır. Yırı anlamaya çalışmamalıyız. Birbirimizden uzak durmanın barışçıl bir yolunu bulmalıyız.
Hayır, haklı çıkarmaz. Çünkü bizi rahat bırakmayacaklar.
O zaman kaybettik.
Neden?
İnsanların ve insan olmayanların asla ortak bir noktada buluşup anlaşamayacakları üzerine aynı fikirde değil miydik?
Aynı şey Hristiyanlar ve Müslümanlar için de söylenebilir. Beni dinle Jude. Yırı anlayamayız ve anlamak zorunda da değiliz. Ama anlamadığımız şeylere yer açmak zorundayız. Bu onların değerlerinin egemenliğine izin vermek manasına gelmez. Ya da bizim değerlerimizin. Çözüm geri çekilmekte yatıyor ve şu anda bizim geri çekilmemiz isteniyor. Bu yöntem işe yarayabilir. Birbirimizi duygusal olarak anlamamız manasını taşımıyor. Zaten olanaksız. Sadece meselelere daha geniş ve farklı açıdan bakmak anlamına geliyor ve bunu bir adım geri çekilip kendi türümüze de aynı şekilde bakarak gerçekleştirmeliyiz. Aksi halde yarın bize şu anda olduğundan farklı bir gözle bakmasını sağlamamız mümkün olmayacak.
Ama zaten geri çekiliyoruz, temas kurmaya çalışıyoruz, bu yeterli değil mi?
Peki kurulacak temastan ne elde etmeyi umuyorsun?
Lee hiçbir şey söylemedi.
Jude, cevabını merak ettiğim bir soru var. Seni bu kadar çok takdir ederken, aynı zamanda sana neden bu kadar az güveniyorum?
Masalardaki sohbetlerin gürültüsü güverteyi yalayan dalgalar gibi yayılıyor ve yine üzerlerinde dağılıyordu.
Tartışma sesleri gittikçe yükseldi ve önce bağırışlara sonra çığlıklara dönüştü. O anda hoparlörlerden bir uyarı sesi yükseldi. ''Yunus alarmı! Dikkat! Yunus alarmı!''
Lee göz düellosundan ilk çekilen oldu. Başını çevirdi ve karanlık denize doğru baktı. ''Oh tanrım!'' diye fısıldadı. Deniz artık karanlık değildi. Parlamaya başlamıştı.
59. ayrımın sonu. Sayfa 609.